Huawei Mate 20 Pro herhalde yılın en flash, en dikkat çekici telefonlarından bir tanesi. Bu telefon gerçekten önemli çünkü Android dünyasında 2018'in akıbetini belirleyecek telefonlardan bir tanesi. Hatta belki böyle bir sıralama yapacak olsak bir numaraya yerleştireceğimiz telefon Huawei Mate 20 Pro olabilir. Bunu söylerken madde madde altını doldurmaya başladığımda tabii ki tasarımdan bahsedebilirim, tabii ki kamera performansından bahsedebilirim, tabii ki beraberinde getirdiği ek fonksiyonlardan bahsedebilirim belki ama böyle bir motivasyonun arkasındaki temel neden sahip olduğu Kirin 980 işlemcisi. Bu işlemci Android dünyasında hem performans hem de üretim tekniği olarak bazı ilkleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla gerçekten her açıdan önem arz eden bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor ki burada Huawei'yi de tebrik etmek gerekiyor. Yanlış yaptığı zaman yanlışını söylüyoruz. Bakın Türkiye'de ben oturdum. Kirin 970 işlemcisini kullanan telefonlarda özellikle P20 Pro ve bazı başka modellerinde performans testlerinde hile yapıldığını söyledim. O videoda ben şunu da söyledim. Huawei'in bu duruma karşı verdiği cevap telefonun sahip olduğu işlemcinin toplam performansını kullanıcılara gösterebilmek. Daha doğrusu performans sınırlarının ne noktaya gidebildiğini anlatabilmek. Kötü bir yorum değil ama kullanıcıdan gizleyerek yapmamalı. Ve belki aç kapa fonksiyonuyla kullanıcının kontrolüne bırakmalı. Bu yorumlardan sonra bunu ben de yaptım. Bazı başkaları da yaptı tabii ki dünya genelinde ve Huawei bu özelliği aç kapa olarak kullanıcılara vereceğini söyledi ve bu telefona bu özellik geldi arkadaşlar. Ayarlar kısmından pil bölümüne giderek isterseniz açabiliyorsunuz. Standart olarak kapalı geliyor bu arada. Bu önemli çünkü Kirin 970'te Huawei'in böyle bir uygulamaya gitmesinin temel sebebi Kirin 970'in saf performansı olarak rakipleri kadar ki burada rakip olarak Snapdragon 845'ten ve Samsung'un Exynos 9810 platformlarından bahsediyorum arkadaşlar. Onlar kadar güçlü ve rekabetçi olamaması performans testlerine böyle bir hileye başvurmasının ana sebebiydi ama Mate 20 Pro'da tablo tamamen farklı arkadaşlar. Gerçekten Huawei'in dikey entegrasyonu benimseyerek kendi işlemcisini kendisinin geliştirmesi önemli. İşte OnePlus 6T çıkacak, Xiaomi Mi Mix 3 çıkacak ve yine Snapdragon 845'e çıkacak. Çünkü üst seviyede başka bir alternatif şu an için bulunmuyor. Ama Huawei'de Kirin 980 var ve Android dünyasındaki ilk 7 nanometre mobil işlemci. İşlemcinin detaylarına geçeceğim ve daha sonrasında bol bol performans değerlerinden konuşacağız ama 7 nanometre ne anlama geliyor bundan da bahsedeyim. Çünkü her yerde vay Kirin 980 vay 7 nanometre anlatılıyor ama herhangi bir kullanıcıya ne sağlayabilir? Biraz da bundan bahsedeyim isterseniz. Bakın üretim geometrisi ya da üretim tekniği olarak ifade ettiğimiz şey belki en kaba anlatımıyla şu şekilde yorumlanabilir. Birim alana düşen transistör yoğunluğu. Transistör sayısını arttırdıkça performansı ya da ek fonksiyonları zenginleştirmek, arttırabilmek pekala mümkün. Huawei'de Kirin 980'de 7 nanometre tasarımını benimsiyor ve üretimini de pek çok firmanın kullandığı ki burada AMD'de kullanıyor, Nvidia'da kullanıyor, Qualcomm'da kullanıyor, Apple'da kullanıyor. Bu firmaların kullandığı TSMC firmasının 7 nanometre üretim geometrisine bu tasarımı entegre ederek ortaya kayda değer bir platform çıkartıyor. Üretim geometrisini düşürdükçe 22, 14, 12, 10, 7 nanometre bunları düşürdükçe arkadaşlar aynı performans seviyesini daha düşük enerji tüketimiyle sağlayabilmek ya da aynı enerji tüketiminde daha yüksek performans verebilmek mümkün. Kirin 980 Android dünyasındaki işlemciler, mobil platformlar arasında ARM'ın Cortex-A76 ki ARM'ın şu anda en yeni ve en güncel aynı zamanda en performans mimarisi. Grafik mimarisi tarafında da Mali G76'yı ilk defa kullanan platform. Dolayısıyla hiçbir değişiklik yapmadan Kirin 970'in üretim geometrisi tarafındaki altyapısını alıp Kirin 980'e uyarlasaydı bile performans gelişimi görecek. Ama Huawei sadece bunlarda değil aynı zamanda yapay zeka motoruna kadar yani farklı güncel değiştirmeler yapmış durumda. Şimdi çekirdek tasarımı olarak bakıldığı zaman Huawei'in burada farklı bir motivasyona gittiğini görmekteyiz. 8 çekirdekli bir işlemciye bakıyoruz. Ama bu işlemci aslına bakılırsa 2 farklı tasarımı 4'er çekirdek halinde kullanıyor. Enerji verimliliğinin ön plana çıktığı çekirdek tasarımı olarak yine ARM'ın en güncel tasarımı olan Cortex-A55'i baz alıyor. Performans çekirdeği olarak bakıldığı zamansa yine ARM'ın az önce ifade ettiğim gibi en güncel tasarımı olan Cortex-A76'dan esinleniyor. Ama ilginç olan bir durum var sevgili arkadaşlar. Cortex-A76'nın uygulanması noktasında Huawei iki farklı metodolojiyi eş zamanlı olarak kullanmaya çalışıyor. Frekanslar değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Yüksek performans seviyesi için konuşlandırılan Cortex-A76 çekirdekleri 2.6 GHz'de çalışırken nispeten enerji verimliliği de düşünülerek konuşlandırılan diğer iki Cortex-A76 çekirdeği 1.9 GHz seviyesinde çalışıyor. Bu aslında 3 farklı kümenin olduğunu bize gösteriyor. A55 kümesi düşük frekansa sahip olan A76 kümesi ve yüksek frekansa sahip olan A76 kümesi. A76'lar evet frekans seviyesine farklılık gösteriyor ama çekirdek çalışma gerilimleri de farklı ki bu noktada Huawei frekansı düşürürken gerekli olan gerilimi de aşağı çekerek güç tasarrufunu daha fazla sağlamaya çalışmış. GPU tarafına bakıldığı zaman Mali G76'nın 10 çekirdekli bir versiyonu kullanılıyor ki burada çekirdek ölçeklemesini ARM tarafı genelde üreticiye bırakıyor. Üretici isterse 12, 14, 16, 18 çekirdek kullanabilir ama işlemci platformunu tasarlarken grafik birimine ne kadar bütçe ayırdığınız, zar boyutu içerisinde GPU'yu nasıl konuşlandırabilirsiniz hızlandırmak istediğiniz, GPU'nun frekansını hangi seviyede tutmak istediğiniz gibi çok fazla parametre var. Bunlara uygun olarak kendi tasarımınızı tayin etmeniz gerekiyor. Huawei daha önce az çekirdek ve yüksek frekansı benimsedi ki GPU'larına 1 GHz, bakın 1000 MHz'den bahsediyorum. Bunları gördük biz Huawei tarafında ama burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyordu. Bakın benchmark ya da oyunu çalıştırıyorsunuz ve başlama noktasında yüksek frekans belli avantaj sağlasa bile sürdürülebilir performans konusunda sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Niye? Çünkü GPU yük altında girdikçe 1000 MHz'lik frekansı koruyamadığı için throttling devreye giriyor ve frekans aşağı çekiliyor. Buna bağlı olarak da performans düşüşü yaşanıyordu. Ama Mate 20 Pro'da arkadaşlar Mali G76'nın 10 çekirdekli versiyonu 700 MHz seviyesinde dolaşıyor. Dolayısıyla burada nispeten daha makul bir metodolojinin Huawei tarafından uygulandığını söyleyebilirim. Bu da yine güzel detaylardan bir tanesi bence. Kirin 980 üzerinde. Evet. Dersimizin sonuna gelmiş olduk. Sıkılanlar olabilir. Huawei Mate 20 Pro'ya giriş 101 dersinde teorik bilgileri sonlandırdığımızı düşünüyorum ve yavaş yavaş performans tablolarına geçeceğim. Anlaşılabilsin diye tablolarda oranları da performans farkı oranlarını da sizler için ekrana not düşmeye çalıştım. Performans modunda kısaca anlatayım. Ne işe yaradığını biraz anlamaya çalışalım ki performans etkisinin nasıl olduğunu daha iyi yorumlayabilelim. Şimdi performans modunda işlemci özellikle CPU ve GPU'daki frekans haritasının TDP bütçesi çerçevesinde ya da belki bunu ek olarak bir üst basamak TDP seviyesini de öngörebiliriz. Bu noktada da Huawei bunun detaylarını paylaşmadığı için kesin şudur demek doğru değil belki ama erişilebilen frekansların CPU ve GPU tarafında daha uzun süre kullanıldığını ifade etmek isterim. Yani performans modunun olmadığı durumlarda telefon günlük hayatta kullanılabilecek en ideal seviyede çalışıyor. Performans modunu açtığınız zamansa telefon tüm kaynaklarını mümkün olduğu kadar en yüksek seviyede çalıştırmaya çalışıyor ki buna bağlı olarak zaten pil tüketimi ve telefonun ısı haritası daha hızlı değişkenlik gösteriyor. Ama dediğim gibi P20 Pro'larda gözlemlediğimiz o hileli durumdan farklı olarak bunu açma ve kapama etkisi sizlerde olduğu için arkadaşlar bu artık telefonun donanımını sınama anlamında ideale yakın kullanım senaryosu olarak da düşünülebilir. Performans modundaki frekansın ne kadar uzun süre kalabildiğini her test uygulamasında göremiyorsunuz. Bunu iyi okumak gerekiyor. Bunu okuyabileceğiniz testlerden bir tanesini zaten ben birazdan tablo olarak ekranınıza da getireceğim. HVBot Prime diye bir benchmark uygulaması var. Benchmark çalıştırırken çekirdeklerin frekansını da gerçek zamanlı olarak gösterdiği için sevgili dostlar performans modunun etkisini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ve şu da var. Performans modunun neden oyunlarda uzun süreli avantaj sağlayamayacağını da birazdan göreceğiz. Thermal throttling testleri var. Çünkü throttling'e girme olayı yani termal olarak sınırlara yaklaşıp artık frene basma ve frekansı düşürme olayı oyun deneyimindeki saatlerce oyun oynamak isteyenleriniz olabilir. PUBG ya da başka oyunları. Dolayısıyla orada çok faydalı olmayacağı için telefonun kaynaklarını belli bir yerden sonra yormaya başlayıp frekansı düşüreceği için orada çok sağlıklı sonuçlar vermeyecek belki ama sentetik testlerde fark yarattığını göreceğiz birazdan. Bir notum daha var o da şu. Sentetik testlerle ilgili olarak biz bütün videolarımızda ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Testlere, benchmarklara bakarak telefon tercihinde bulunmayın. Bu yorumum hala geçerli. Sadece bu tablolara bakarak telefon satın almayın arkadaşlar. Ama şunu da unutmayın. Eğer bir telefona 1000 dolar verecekseniz, eğer bir telefonu 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 lira verecekseniz burada da en iyisi olmasını arayın. Telefonun tasarımı çok güzeldir, kamerası çok iyidir. Tamam abi ben 9000 lira, 10000 lira verdim. O zaman burada da en iyisi olsun. Hangi marka olursa olsun kriterlerinizden bir tanesi olsun arkadaşlar. Tek kriteriniz olmasın ama burada da en iyisini mümkün olduğu kadar göz önünde bulundurmaya çalışın. Evet, artık tablolara geçebiliriz. Şu anda Antutu'nun genel performans değerlendirmesini görüyoruz. Bu arada merak etmeyin. Önce Mate 20 Pro'nun standart performansı ve performans modundaki performansını göreceğiz. Ama sonrasında kıyaslama tablolarımız da olacak. Exynos 9810 için Galaxy Note 9'un, Snapdragon 845'in de OnePlus 6'yı bu tablolarda göreceğiz. Ama önce telefonun kendi içerisindeki performans seviyesine bakalım. Antutu önemli çünkü sistemin tüm kaynaklarını yük altına aldığı için arkadaşlar genel performans kazanımının ne noktaya ulaşabildiğini daha iyi görebiliyoruz. Bakın Huawei Mate 20 Pro kutudan çıktığı haliyle aşağı yukarı Snapdragon 845 ayarına bir performans sunuyor. Her Snapdragon 845 cihaz aynı performans vermiyor tabii ki. 275.000 ise 280.000 puan civarında skor alan da var. 290.000'i geçen cihazlar da var. Ama aşağı yukarı Snapdragon 845 ayarında bir performans veriyor Huawei Mate 20 Pro kutudan çıktığı saf haliyle. Üstelik bu değeriyle arkadaşlar Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye'de satılan versiyonu yani Exynos 9810'lu cihazı da baya baya geçiyor. Aşağı yukarı 30.000 puan civarında bir performans farkı yarattığını söyleyebilirim ki zaten tablolarda göreceğiz. Ama performans modunu açtığınız zaman sevgili dostlar bakın 305.000 puanlık bir skora ben ulaşmış durumdayım bu elimdeki cihazda. Farklı cihazlarda artı eksi 1000-2000 puan oynayabilir. Bunları kafayı takmanın bir anlamı yok sevgili dostlarım ama 305.000 puan Android dünyasındaki en yüksek Antutu skoru anlamına geliyor. Android dünyasındaki en yüksek Antutu skoru. Buna en yakın değeri biz nerede göreceğiz ya da görüyoruz şu anda eğer internet arama yaparsanız. Asus'un Republic of Gamers oyun telefonunda görüyoruz sevgili dostlar. Orada 2.96 GHz'de çalışan, yani 100 MHz frekansa artırılmış özel bir Snapdragon 845 türevi var. Onda 300 bin puana yakın skor aldığını biliyoruz. Xiaomi tarafı Mi 8 için 301 bin puanları açıklamış olsa da ne kendi kullandığım test ettiğim Mi 8'lerde ne de etrafımda gördüğüm Mi 8'lerde o değer pek gerçekçi bir değer gibi görünmüyor. Dolayısıyla 305 bin puan gerçekten şu anda AnTuTu için Android dünyasındaki en yüksek skor olarak yorumlanabilir. iPhone 10 SE Max'e ayrı bir kıyaslama yapacağım. En iyileri yan yana getirmeye çalışacağım. Orada farklı değerler söz konusu olabilir ama böyle bir durum var. Performans modunu açtığınız zaman telefonun performansı %10'lik bir gelişim gösteriyor sevgili arkadaşlar. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. CPU performansını görmekteyiz AnTuTu içerisinde. Yani AnTuTu'nun işlemciyle ilgili performans değerlerini görmekteyiz. Huawei Mate 20 Pro'nun standart versiyonu 102.390 puan alırken performans modunu açtığımız zaman 115 bin puana yakın bir değer elde ediyoruz. Yani aradaki performans farkı yine %11 seviyesinde. Genel sonuçta orantılı bir tablonun ortaya çıktığını söyleyebilirim bu tablo itibariyle. Ama tabii ki CPU tek başına bizim için kriter değil. Çünkü ne dedik? Performans modunda CPU ve GPU'nun en yüksek frekansı mümkün olan en uzun süre boyunca çalıştırılması deneniyor. Dolayısıyla GPU performansı da önemli. Yani grafik gücü de önemli. Burada bakıldığı zaman performans modunu açtığımızda Huawei Mate 20 Pro'nun grafik gücü %13 gelişim gösteriyor. Kaldı ki Mate 20 Pro'nun standart versiyonuyla elde ettiği grafik performansı da Snapdragon 845'li cihazlardan biraz daha yüksek ama performans modunu açıp cihaza böyle bir boost etkisi verdiğiniz zaman %13'lük bir gelişim görüyoruz ve GPU performansının daha yüksek değerlere çıktığına tanık oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu değinim önemli konulardan bir tanesi. Aslında bunu en sonunda yorumlayabiliriz ama AnTuTu'dan bahsetmişken konuya da göz atmakta fayda var diye düşünüyorum. Termal olarak cihazda nasıl bir değişim oluyor performans modunu açtığımız zaman? Bakın, standart Mate 20 Pro ki iki telefonu da oda sıcaklığı seviyesinde 29 derecede test etmeye çalıştım. Daha doğrusu aynı telefondaki iki farklı performans seviyesini. Telefonun her iki versiyonunda da yani standart performans seviyesinde de performans modunu açtığım zamanda da gerçekleştirdiğim testlerde kasa sıcaklığının test öncesinde 29 derece olmasına özen gösterdim sevgili arkadaşlar. Telefonun standart performanslı halim test sonrasında 35.7 dereceye çıkarken kasa dışından yaptığım termal ölçümlerde performans modunu açtığım zaman 38.2 dereceye çıktığını gözlemledim. Yani arada artan performansa bağlı olarak %11'lik bir performans farkından bahsetmiştik. %7'lik bir termal değişim var. Yani telefon aynı zamanda %11 daha yüksek performansı, %7 daha fazla ısınarak gösteriyor. Bu da yine önemli konulardan bir tanesi. Gelelim Geekbench'e. Şu anda Geekbench'in tek çekirdek performansına bakıyoruz. Performans moduyla performans modunun kapalı olduğu yani standart performans seviyesi arasında bir %3'lük performans farkı var. Bu bize nasıl bir sonuç getiriyor? Birazdan zaten kıyaslamalı tablolarda göreceğiz arkadaşlar. Her iki performans seviyesinde de Snapdragon 845'ten çok çok daha güçlü bir performans anlamına geliyor bu. Geekbench'te arkadaşlar yüksek performans elde edebilmek için mimari seviyede iş hatlarını, pipeline dediğimiz iş hatlarını daha geniş tutmanız ve bellek hiyerarşisinde tampon belleklerin boyutunu daha büyük, aynı zamanda erişim sürelerini daha kısa tutmanız burada size öncelik verebiliyor. Apple zaten bunu yıllar önce keşfederek ciddi avantaj sağladı. Daha sonrasında bunu Exynos 9810'daki Mongoose 3 M3 özel çekirdek tasarımında Samsung uygulamaya başladı. Şimdi Huawei tarafında da görüyoruz. Samsung Galaxy Note 9'un işlemcisine göre biraz daha düşük performans var burada ama Snapdragon 845'ten daha yüksek performans anlamına geldiğini söyleyebilirim. Çok çekirdek performansına geçildiği zamansa tablonun biraz daha değişeceğini ifade edebilirim sevgili arkadaşlar. Burada bakın artık 10.000 seviyesi, 10.000 puanlık seviyeleri geçiyoruz ki %2'lik yine bir performans farkı oluşmuş durumda ki bu zaten Android dünyası için gerçekten çok çok iyi bir değer anlamına geliyor. Aralık ayında tanıtılacak Snapdragon 855'te burada farklı değerlerle bir kıyaslama yapacağız belki ama şu aşamada gerçekten çok çekirdek performansında Note 9'un işlemcisinin geçtiğini de söyleyebilirim. Zaten onları daha detaylı yorumlayacağım birazdan. Şu an ekranlarınıza gelen tablo Geekbench'in compute performansını gösteriyor. Yani burada GPU, grafik işlem tabanlı hızlandırmayı belki biraz daha fazla göz önünde bulundurabiliriz. Ortaya çıkan tablo gerçekten inanılmaz. Bakın standart haliyle Huawei Mate 20 Pro 6152 puan alırken performans modunu açtığımızda 9789 puana çıkıyor. Yani %59'luk bir performans farkı oluşuyor ki alt kriterlere bakıldığı zaman yani performansı etki eden kullanım senaryoları ya da kullanım simülasyonlarının ortaya çıkardığı tabloya bakıldığı zaman partikül fiziği hesaplamalarında neredeyse 3.5 kat 3.7 kat seviyesinde bir performans avantajı sağlıyor performans modu. Burada özellikle GPU'nun hedeflenen frekans seviyesinin daha uzun kalmasının belki etkisi büyük diye düşünüyorum. Gerçekten ortaya çıkan performans kazanımı Geekbench'in compute testinde heyecan verici ve güzel. PC Mark'a geçelim isterseniz. Çünkü PC Mark tarafı da önemli testlerden bir tanesi. Niye? AnTuTu'da olduğu gibi sistem kaynaklarına yük bindiren ve gerçek dünya kullanımına daha uygun sonuçlar vermek üzere motivasyonla geliştirilen bir benchmark paketi ve PC Mark'ın genel skoru diyebileceğimiz Work 2.0 performansına bakıldığı zaman performans modunu açtığımızda %21 artış gösterdiğini ifade edebilirim. PC Mark'ın kendi alt testleri de var. Onlara da göz atalım isterseniz. Mesela Web Browsing 2.0 performansı var. İnternet performansı söz konusu olduğu zaman saf işlemci performansı kritik öneme sahip. Birazdan Java JavaScript testlerinde de zaten göreceğiz bunu. Huawei Mate 20 Pro'nun performans modunu açtığımızda %33'lük bir performans farkının ortaya çıktığını söyleyebilirim. Yine gerçekten ciddi bir performans kazanımı. Video editing performansına geçildiği zaman ilginç bir durum var. Bunu birkaç kere tekrarladım ama tablo değişmedi. Yazılımsal bir hata da olabilir ya da burada frekanslarla ilgili frekans haritalamasında bir problem de olabilir iç tarafta. Ama şöyle bir durum söz konusu. Mate 20 Pro'nun saf performans seviyesi, yani performans modunu açmadığımız haliyle ortaya koyduğu performans çok küçük de olsa performans modunu gösterdiği performanstan biraz daha yüksek. İkisi de aşağı yukarı aynı değerlerde diye de yorumlayabiliriz. Çünkü aradaki fark %1 bile değil. Onun da çok altında. Ama tabii ki doğal olarak performans modunu açtığımız zaman daha yüksek performansa erişebiliriz diye bir beklenti içerisine giriyoruz. Video düzenleme kısmında bu böyle değil ama PC Mark tarafında da bir sorun olmuş olabilir. Çünkü ben ne yaptım arkadaşlar? Mate 20 Pro'nun kamerasıyla bir 4K video çektim 1 dakika uzunluğunda. Daha sonra onu bir video düzenleme uygulamasıyla hem performans modundan hem de performans modu kapalıyken HD çözünürlüğe çevirdim. Yani bir video render işlemi gerçekleştirdim ve süreyi ölçtüm. Belki de PC Mark'ın video düzenleme performansına şimdilik çok fazla dikkat almamak gerekiyor ama merak edenler olabilir diye ben yine de tablolara koymak istedim sevgili dostlar. Writing kısmına geçildiği zaman tabii bu testlerde artık depolama biriminin okuma ve yazma hızları da büyük etken faktörlerden birisi haline geliyor. Performans modunu açtığımız zaman saf performansın üzerine %26'lık bir katkı sağlıyor ve performans yine önemli oranda gelişim gösteriyor Writing X0 testinde. Foto editing kısmı var. Fotoğraf düzenleme kısmı sonucunda bu telefon gelişmiş kamerasıyla da büyük ses getirdi. Bu noktada işte fotoğrafla ilgili deneyimleri etkileyecek performans da yine kritik öneme sahip ki Kirin 980 PC Mark'ın bu alt testinde sevgili arkadaşlar performans modunu açarsanız %40 zıplıyor ve 15.500 puanlar civarında, 15.553 puan civarında bir performans değeri ortaya çıkartıyor. Bir başka teste geçelim. SuperPi 4M testi. SuperPi'de pi sayısının virgülden sonraki kaç hanesini hesaplayabileceğinizi gösteren bir test. 4M testi şu anda mobil cihazlardaki SuperPi testlerinde ulaşılabilecek genelde en agresif, en ekstrem test olarak yorumlanabilir. Burada süreye bakıyoruz. Saniye cinsinden bir sonuç tabloya yansıyor. Dolayısıyla düşük değer, düşük grafik daha iyi performans anlamına geliyor. Mate 20 Pro'nun standart haliyle SuperPi 4M'deki hesaplama süresi 16.8 saniye. Aşağı yukarı 17 saniye. Ama performans modunu açtığımız zaman %12'lik bir kazanımla hesaplama süresi 15 saniyeye düşüyor. İşlemci performansı için tarayıcı başarımının ve JavaScript testlerinin önemli olduğunu az önce söylemiştim. JavaScript performansını ölçmek için ilk olarak tarayıcı tabanlı SunSpider 1.02'yi kullanacağız. Düşük grafik daha iyi performans anlamına geliyor. Merak edenler olabilir. JavaScript yani web tabanlı testler için ben Chrome tarayıcıyı kullandım. Farklı tarayıcıları kullanırsanız eğer tarayıcının optimizasyonuna göre performans değerleri değişkenlik gösterebilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. %18'lik bir performans farkı var. Bir başka JavaScript performansı Google Octane 2.0. Burada tabii süreden farklı bir durum söz konusu. Yüksek skor daha iyi performans anlamına geliyor. Performans modunu açtığımız zaman %9'luk bir performans kazanımı ortaya çıkıyor ve 23.411 puan civarında bir skora ulaşmış durumdayız. CPU tarafından sonra biraz da grafik tarafına geçelim de grafik gücünü ölçümlemeye çalışalım isterseniz. 3D Mark'ın Slingshot Extreme grafik skoruna şu anda bakmaktayız. Hem standart hali hem de performans modu önemli. Performans modunu açarsanız %41'lik bir performans kazanımı ortaya çıkıyor ve 4763 puan önemli bir değer. GFX Benchmark grafik gücünü yorumlama anlamında gerçekten çok kritik testlerden bir tanesi. Doğruluğu konusunda benim de en güvendiğim testlerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın burada öncelikle şunu söyleyeyim. Off screen kısmı önemli. Farklı cihazlarda farklı ekran çözünürlükleri söz konusu olduğu için ki çözünürlüğün kendisi grafik performansını etki ettiği için arkadaşlar çözünürlükten bağımsız test yapmak gerekiyor. Orada da off screen seçeneğini daha çok ön plana çıkarmak gerekiyor GFX Benchmark'ta ve performans modunu açtığım zaman %14'lük bir kazanım ortaya çıkıyor. 28 FPS'den 32 FPS'ye çıkıyor. Tabii GFX Benchmark'ın pek çok alt testi var ama ben en önemlilerini sizlere göstereceğim. Mesela onlardan bir tanesi de 1080p'deki Manhattan 3.1 testi. Burada OpenGL 3.1 göndermesini baz alabiliriz. Yine off screen yapıyoruz testi ve %25'lik bir performans farkından bahsedebilirim. Güncel API'lara, güncel uygulama geliştirme arayüzlerine geçildikçe performanslarda daha büyük beklenti ortaya çıkıyor. Çünkü niye? Yeni nesil işlemcilerin grafik platformlarında sürücülerin daha güncel olmasını arzu ederiz ki o da ister istemez güncel API'larda daha yüksek performans sağlayabiliyor. Performans modunu açtığımızda %25'lik bir ciddi performans kazanımını burada gözlemliyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii ki GFX Benchmark'ta 1080p Manhattan offscreen'e bakıldığı zaman da az önceki 3.1 OpenGL 3.1'de bu nispeten biraz daha eski API'ları kullanan bir test ve buradaki fark 2.1 kata kadar çıkıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir zıplama var. Depolama tarafına bakalım isterseniz. Bu tarafta Android Bench'i kullanacağız. Android Bench tarafında ben daha önceki pek çok videomda şunu söylüyordum. Huawei'nin cihazları iyi optimizasyon ve Huawei'nin kendi geliştirdiği dosya sistemine sahip olunmasından dolayı sevgili arkadaşlar gerçekten oldukça yüksek sınıfındaki liderlik koltuğuna oturan değerler verebiliyordum ki Mate 20 Pro ile beraber burada daha farklı bir tablo ortaya çıkmış durumda. Huawei Mate 20 Pro Android Bench'te sıralı okuma performansı olarak 900 MB saniyeyi geçen ilk telefon arkadaşlar ki performans modunda açtığımız zaman yine %1'in altında bir kazanımla 903 MB saniyeden 912 MB saniyelik bir sıralı okuma performansına geçiyoruz ama geçmesi de olur. Zaten oldukça çılgın bir değer anlamına geliyor bu. Yazma tarafına bakıldığı zamansa tablo değişiyor. Şöyle değişiyor. Sıralı yazma performansı da bir değişkenlik gözlemlemiyoruz. Performans modunu açmak bir etki etmiyor. 183 MB saniyeden 184 MB saniyeye çıkıyor ki bu performans modu, yani özel performans modu muhtemelen algoritma seviyesinde depolama birimini kontrol eden Yonga'yı müdahale etmiyor diye düşünüyorum ki zaten tablo değişmiyor ama şunu söyleyebilirim. Kirin 970, yani Huawei P20 Pro'daki Kirin 970 ile birlikte o cihazın bu testte aldığı skor genelde 200 MB'a yakında. Dediğim gibi cihazdan cihaza belli farklar oynayabilir. Evet, az önce bahsettiğim video işleme performansı şu anda ekranlarınıza geliyor. Bakın üstte bir açıklama var. Mate 20 Pro ile çekilmiş 1 dakikalık 4K videonun HD çözünürlüğe dönüştürme işlemini burada baz alıyoruz ve yine saniye cinsinden süreyi baz alıyoruz. Dolayısıyla düşük değer daha iyi performans anlamına geliyor. Mate 20 Pro kutudan çıktığı haliyle kendi kamerasıyla çektiğimiz 4K videoyu 35 saniyede HD çözünürlüğe işleyebilirken performans modunu açtığımız zaman %60'lık bir performans kazanımıyla arkadaşlar bu süre 22 saniyeye kadar düşüyor. Eğer telefonla video çekip telefonla işlemeyi düşünüyorsanız performans modunu açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kazanım gerçekten iyi bir seviyede. Az önce bahsettiğim HVBOOT'un benchmark'ına bakalım isterseniz. Burada %10'luk bir performans farkı ortaya çıkıyor. Standart haliyle Mate 20 Pro 4564 puan alırken performans modunu açtığınızda 5550 puan civarında bir skor alıyor. Bu testin en güzel tarafı performans modunu gözlemleyebilmeniz arkadaşlar. Benim gözlemim şu oldu. Mate 20 Pro standart haliyle büyük çekirdekleri, o 2.6 GHz'de çalışacağı açıklanan Cortex-A76 çekirdeklerini 2600 MHz seviyesinde nispeten çok kısa aralıklarla birkaç defa çıkartıyor ama performans modunu açtığınız zaman 2600 MHz seviyesinde daha uzun kalıyor ve daha çok defa o hız seviyesine çıkıyor. Dolayısıyla o da %10'luk bir performans farkı yaratıyor. Karşılaştırmalı testlere geçelim isterseniz. Şu anda Antutu'nun genel skoru seviyesinde Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 Pro'nun performans modu, P modu dediğim performans modu arkadaşlar, tabloya sığmadığı için kısaltma yaptım. Samsung Galaxy Note 9 ve OnePlus 6'yı görüyoruz. OnePlus 6 Snapdragon 845 temsil ediyor. Galaxy Note 9 Exynos 9810 temsil ediyor ve Huawei Mate 20 Pro'larda zaten Kirin 980 temsil ediyorlar ki Mate 20 Pro standart performans seviyesinde OnePlus 6'nın biraz gerisinde kalmış sevgili arkadaşlar. Samsung Galaxy Note 9'un Exynos versiyonundan hallice daha hızlı hem de. Bu göz ardı edilemeyecek bir gerçek ki Kirin 970'in performansıyla kıyaslandığı zaman Huawei gerçekten kafayı bu işe takmış ve epey efor sarf etmiş diyebilirim. Performans modunu açtığımız zamansa rakip makip tanımıyor ve en iyi Android telefon olmayı başarıyor Antutu'nun genel performansı itibariyle. GFX benchmark'a bakalım. Grafik gücü olarak 1080p Manhattan offscreen'e bakıyoruz arkadaşlar. Burada ilginç bir durum söz konusu. Huawei Mate 20 Pro burada en düşük skoru veriyor. 40 FPS'lik bir değer elde etmiş durumda. Performans modunu açtığımız zamansa az önce Huawei cihazlar özelinde bu testte zaten bir anomali olabileceğini söylemiştim. Performans modunu açtığımızda 2.1 katlık bir zıplamayla 85 FPS'ye çıkarak diğer tüm rakiplerini alt üst ediyor. Galaxy Note 9 ve OnePlus 6 ise kendi içerisinde kıran kıran bir mücadeleye girmiş durumda. Standart haliyle geride kalan ama performans moduyla rakiplerini geride bırakan bir telefon görüyoruz Huawei Mate 20 Pro için bu test özelinde. Diğer tablomuz GFX Benchmark'ta 1080p Manhattan 3.1'e geçtik. Offscreen olarak testi gerçekleştiriyoruz. Standart haliyle Mate 20 Pro Galaxy Note 9'la çok yakın skorlar ortaya koyuyor. Arada bir %10'luk performans farkından bahsedebiliriz aşağı yukarı. Performans modunu açtığımız zamansa yine de telefon ilginç bir şekilde OnePlus 6 ile Snapdragon 845'i geçmeyi başaramıyor sevgili dostlar. Böyle bir tablomuz var. Kirin 980'in bu özel performans modu her zaman her koşulda en iyisini verecek diye bir durum söz konusu değil. Şu an zaten siz de tabloda görmüş oldunuz. Android Bench'e bakalım isterseniz. Telefonlar depolama birimi seviyesinde platformun koordinasyonuyla nasıl performans ortaya koyuyor derseniz eğer Huawei telefonlar rakip tanımıyor ve arada gerçekten Galaxy Note 9'a kıyaslandığı zaman %10, %12'ler belki seviyesinde bir performans farkı ortaya çıkıyor. Huawei gerçekten güzel bir iş yapmayı başarmış. Ha şunu söyleyebilirim, yani 735 MB saniye bakıldığı zaman belki 150-170 MB saniye daha yavaş gibi görünüyor ama pratik hayata çok fazla bir etkisi yok. Sadece şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. OnePlus 6'yı tercih ederseniz anlarım. Niye? Çünkü 500-550 dolarlık bir fiyatı var. Mate 20 Pro'nun belki de 400-500 dolar altında bir fiyatlandırmaya sahip ama Galaxy Note 9'la benzer fiyat seviyesinde olup daha hızlı olması dramatik anlamda Galaxy Note 9'un durumunu zorlaştıran bir tablo. Tek başına bu değer de belli bir yerden sonra yeterli değil. Çünkü OnePlus 6 şu tabloda sıralı okuma performansı belki en yavaş olan telefon ama pratik olarak arayüz seviyesinde de en hızlı olan telefon. Diğer iki telefon bu telefonla arayüz akıcılığı anlamında rekabet edemiyor. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Android Bench'e sıralı yazmaya bakıldığı zamansa burada Galaxy Note 9 ve OnePlus 6 kafa kafaya bir değer ortaya koyarken Mate 20 Pro'nun iki farklı performans seviyesi de rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. P20 Pro ilginç bir şekilde bu seviyede performans ortaya koyabilirken bendeki cihaz yaptığım testlere rağmen bu seviyelerin üstüne çok fazla çıkamadı arkadaşlar. Dediğim gibi bu fark görmezden gelinebilir mi? Gelinebilir ama şimdi burada Huawei'yi eleştirmek gerekiyor. Eğer ben bu telefona 1000 euro, 1000 dolar vereceksem de isterim ki bu iki tablonun üzerinde bir skor ortaya koyabilsin. Ama en nihayetinde tabii ki toplam pakete ve toplam sonuca bakacağız. açıklayacağız. O da tabii ki videonun sonunda olacak. Geekbench tarafına geçelim. Tek çekirdek performansı olarak bakıldığı zaman ne dedim? Mimari seviyede iş hatlarının genişliği, tampon belleğin yapısı Geekbench'e gerçekten etki eden bir faktör. Tabii ki frekans da burada etkili unsurlardan bir tanesi. Frekans seviyesi önemli sevgili arkadaşlar. 2.6 GHz ile burada Huawei Mate 20 Pro en yüksek frekansa sahip değil ama bakıldığı zaman Snapdragon 845'ten çok çok daha iyi. Neredeyse 1000 puan daha iyi skor elde ediyorlar. Muazzam bir fark bu. Note 9'dan ise bir miktar %10 civarında daha yavaş arkadaşlar. Çok çekirdek performansına geçildiği zaman orada işin rengi Huawei lehine değişmeye başlıyor. Dikkat ederseniz bayağı bir performans farkı oluştu. Performans moduyla birlikte çok ciddi bir performans sıçraması gerçekleştirmese de her haliyle Mate 20 Pro çok çekirdek Geekbench testinde daha iyi olmayı başarıyor sevgili arkadaşlar. Ortaya çıkan sonuç bizlere böylesi bir tablo yansıtıyor. Şimdi şöyle bir tablo ekranınıza getireceğim sevgili arkadaşlar. Biraz karışık bir tablo olabilir. Mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi Thermal Throttling testi var. Marketten bunu siz de indirebilirsiniz. Bu test platformu, telefonun sahip olduğu işlemciyi 15 dakika boyunca %100 yük altında tutuyor. O 15 dakika esnasında grafiklerde performansını ne derece koruyabildiği, işlem gücünü ne derece sürdürebildiğini raporluyor. Mate 20 Pro'yu aynı sıcaklık seviyesinde 2 kere çalıştırdım. Aynı kasa sıcaklık seviyesinde 2 kere çalıştırdım. Birinde standart performansıyla çalıştırdım. Diğeriyle performans modunu açarak çalıştırdım ve aynı testi Galaxy Note 9 üzerinde de yaptım. Ve sonrasında elde ettiğim skorları bu tabloda yan yana getirdim. Bakın gips diyorum. Bunu bir nevi işlem gücü ölçüt birimi olarak düşünebilirsiniz. 202, 168 ve 110 aslında bir teorik işlem gücü anlamına geliyor. Bu benchmark'ın kullandığı metrik seviyesinde. Mate 20 Pro saf haliyle de performans modu açıkken de zaten Galaxy Note 9'dan çok daha yüksek işlem kabiliyetine sahip. İşin ilginç tarafı çok daha yüksek performans seviyesini çok daha iyi termal karakteristik başarımıyla koruyabiliyor. Nasıl ki örneğin en yüksek performans seviyesinde 202 birim iş yapabildiğini düşünelim bunun. Note 9 110 birim iş yapabiliyormuş. Yani arada %83 daha iyi iş yapma yeteneği var Mate 20 Pro'nun performans modu açıkken. Ve aynı zamanda bunu daha iyi koruyabiliyor. Nasıl ki bakın 202 birim iş yapma kabiliyetini 15 dakikalık testin sonunda %88 oranında koruyabilirken bu telefon Galaxy Note 9 110 birim iş yapma yeteneğini %87 korumuş. Yani daha az işi daha az koruyabilmiş arkadaşlar. Mate 20 Pro'nun 7 nanometre üretim geometrisine geçmesinin bir sonucu olarak yorumlanabilir. Mate 20 Pro aynı zamanda Note 9'a göre onu sahip olmadı. Pek çok teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. Android dünyasının en iyi telefonu yorumunu yapmak şu aşamada pek doğru olmayabilir. Yakında çıkacak telefonlar var. Mi Mix 3 gibi örneğin Xiaomi tarafında. Yıl sonuna doğru zaten daha genel bir değerlendirme yaparak en iyi telefon hangisi tarzında bir videoyu çekeriz belki Android dünyası özelinde ama performans olarak bakıldığı zaman performans modunu açarsanız eğer sevgili arkadaşlar benchmark üzerine konuşuyorum. Android dünyasının şu an toplam değerlendirme olarak en hızlı telefonunun Kirin 980'li Huawei Mate 20 Pro olduğunu söyleyebilirim. Çünkü niye? En iyi performansı verebilen işlemcilere bakıldığı zaman Samsung'un Exynos 9810 ve Snapdragon 845'li cihazlara. Snapdragon 845'li cihazlar AnTuTu'da Samsung'dan daha iyi ama bu telefon performans modunu açtığınız zaman hepsinden daha iyi skor alıyor. Geekbench skoru olarak Samsung'un telefonu Snapdragon 845'ten halice daha iyiydi. Bu telefon ikisinin arasına giriyor. Note 9'a ve Exynos 9810'a çok yakın değerler elde ediyor arkadaşlar. Android Bench'e bakıldığı zaman daha yüksek skor alıyor. Baya yüksek skor alabiliyor. 3D Mark'a bakıldığı zaman yine yüksek skoru koruyabiliyor. GFX Benchmark'a bakıldığı zaman yine çok daha iyi olduğu kriterler var. Dolayısıyla toplamda tüm bunları alt alta yazıp bir toplam sonuç elde ettiğiniz zaman şu an Android dünyasının benchmark seviyesinde, testler seviyesindeki en hızlı telefonu performans modunu açarsanız eğer Huawei Mate 20 Pro gibi düşünmek yanlış olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki performans modunu açmayabilirsiniz. Standart olarak zaten kapalı geliyor. Böyle bir durumda da büyük oranda Exynos 9810 ile Snapdragon 845'in kırması bir performans sonucunu oluşturuyorsunuz. Nedir bu? AnTuTu'da Snapdragon 845 ayarında aşağı yukarı. Geekbench'te de Snapdragon 845'ten daha iyi ve Samsung'a daha yakın bir tablo ortaya çıkıyor ve toplam olarak bakıldığı zaman Huawei Mate 20 Pro Kirin 980 ile beraber performans modu açıkken performansı en iyi telefon. Aynı zamanda termal karakteristik olarak termal throttling başarımı olarak da şu an sanırım Android dünyasında termal throttling başarımı şu an için mevcut platformlar çerçevesinde en iyi olan telefon gibi de düşünebiliriz. Tabii ki Türkiye fiyatlandırması önemli. Henüz Türkiye fiyatı açıklanmadı. Kasım ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulması beklenen bir telefon olduğunda bir kez daha hatırlatmak isterim. Gerçekten detaylı bir analiz yapmaya çalıştım. Sanırım bu seviyede, bu derinlikte de şu an dünyada Kirin 980 ile ilgili yapılmış kıyaslama testleri bulunmuyor. Tabii ki bunlar yeterli değil. Apple tarafında A12 Bionic'le de bir araya getireceğiz. Daha detaylı termal throttling testleri de isterseniz yaparız. Bunları tekrar değerlendiririz ama şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Bizim görevimiz doğruya doğru, yanlış yanlış demek. Kirin 970'teki performans hilesini de ekranlarınıza getirmiştim. Şimdi Kirin 980'de yapılan bu ciddi iyileştirme ve gelişimi de ekranlarınıza getiriyorum. Önemli olan her şeyi objektif bir şekilde yorumlayabilmek. Bir yerde bir hile, yanlış, hata varsa bunu söylemeliyiz. Bir yerde bir kazanım, alkışlayabileceğimiz bir gelişim varsa bunu da net, saf, kafada soru işareti bırakmayacak şekilde de ekranlara taşıyabilmeliyiz. Mate 20 Pro gerçekten yılın en flash 1-2 telefonundan bir tanesi Android dünyasında şu an topyekun bakıldığı zaman da sentetik testler seviyesinde en yüksek başarımı gösteren telefon. Sevgili arkadaşlar, ben Erdo Özağ. Bu videomuzda Huawei Mate 20 Pro'nun performansına, Kirin 980'in performansına, telefonun sahip olduğu performans modundaki performansa ve Android dünyasında liderlik adı chipsetlerle kıyaslamasına, derinlemesine bakmış olduk. Umarım sizler için faydalı ve bilgilendirici bir videoya imza atabilmişimdir. Arzu ederseniz sosyal medyada, Twitter'da ve Instagram'da bana ulaşabilir. Soru sorabilirsiniz. Vakit buldukça gelen sorularım cevaplamaya çalışıyorum. Herkesinkini anında cevaplayamıyorum belki ama elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. İzlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.